Ayrım 34, Piramit, Henning Mankell, sayfa 404, 10. bölüm. 27 Aralık'tan önceki gece Wallander bir kabus görmüştü. Yine Kahire'de mahkeme salonundaydı. Radvan artık yanında değildi. Ama şimdi birdenbire savcının ve hakimin söylediği her şeyi anlayabiliyordu. Babası yanında kelepçeli oturuyordu ve Wallander babasının ölüm cezasına çarptırılmasını dehşet içinde dinlemişti. İtiraz etmek için ayağa kalkmış ama kimse onu duymamıştı. Tam o an rüyadan uyandı, kendine geldiğinde ter içindeydi. Karanlığa bakarak kıpırdamadan bekledi. Bu kabus onu o kadar rahatsız etmişti ki yataktan kalkıp mutfağa gitti. Hala kar yağıyordu. Sokak lambası rüzgarda hafifçe sallanıyordu. Saat 4:30'du. Bir bardak su içti, sonra yarılanmış viski şişesine elini atarak bir süre bekledi ama vazgeçti. Linda'nın söylediklerine rüyaların haberci olduğunu düşündü. Rüyalar başka insanlarla ilgili olsa bile en başta benliğe verilen mesajlardan oluşuyormuş. Wallander rüya yorumlarından her zaman şüphe duymuştu. Babasının ölüme mahkum edildiğini görmesi onun için ne anlama gelebilirdi? Rüyası ona ölüm cezası mı vermişti? Sonra bunun Rydberg'in sağlığı için hissettiği endişeyle ilgili olabileceğini düşündü. Bir bardak daha su içip yatağına döndü ancak uykusu gelmiyordu. Düşünceleri sürekli değişiyordu. Mona, babası, Linda, Rydberg ve sonra daimi çıkış noktasına döndü çalışmak. Eberhard son kardeşlerin ve Ing ve Leonard Holm'un cinayetleri, ölen iki pilot, biri İspanya'dan, diğeri henüz belirlenemedi. Taslağı düşündü, ortasında soru işareti olan üçgeni. Şimdi karanlıkta yatıyordu, bir piramidin de farklı temel taşları olduğu gerçeğini düşünüyordu. Saat 6'ya kadar dönüp durdu, sonra yataktan kalktı, banyo yapıp bir fincan kahve hazırladı. Sabah gazetesi çoktan gelmişti, emlak bölümüne gelene kadar sayfaları çevirdi. Bugün orada onu ilgilendiren hiçbir şey yoktu. Kahve fincanını da yanına alarak banyoya girdi. Sonra küvete yatıp 6:30'a kadar ılık suda uyukladı. Sudan çıkma düşüncesi tatsızdı. Bu sonsuz bir rüşvetti onun için. Ama şimdi en azından muhtemelen çalışacak bir arabası vardı. 7'yi çeyrek geçe kontağı çevirdi. Motor bir anda çalıştı. Emniyete gidip girişe mümkün olduğunca yakın bir yere park etti. Sonra karda koştu, neredeyse ön basamaklarda yere düşüyordu. Martinson danışmadaydı, polis dergisine göz gezdiriyordu. Wallander'i görünce başıyla selam verdi. ''Burada her şeyde daha iyi olmamız gerektiği yazıyor.'' dedi ümitsiz görünerek. ''Her şeyden önce halkla ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor.''
''Kulağa harika geliyor.'' dedi Wallander.
20 yıldan fazla bir süre önce Malmö'de çalıştığı zamanlardan unutamadığı bir anısı vardı. Kafede bir kız kendisine yaklaşıp Vietnam Savaşı'na karşı bir gösteride kendisine copla vurmakla suçlamıştı. Nedense bunu hiç unutamıyordu. Daha sonra başka bir zaman bıçaklanmasından kısmen kızın sorumlu olması onu az da olsa rahatlatmıştı. Unutamadığı şey kızın yüz ifadesindeki küçümsemeydi. Martinson dergiyi masaya fırlattı. ''Bırakmayı düşünmüyor musun hiç?'' diye sordu. ''Başka bir şey yapmayı.'' ''Her gün'' diye yanıtladı Wallander. ''Ama ne iş yapacağımı bilmiyorum.''
''Bir özel güvenlik şirketine başvurulabilir.'' dedi Martinson.
Wallander şaşırmıştı. Her zaman Martinson'un bir gün emniyet müdürü olma hayali kurduğunu düşünmüştü. Sonra ona Holm'un yaşadığı eve yaptığı ziyaretten bahsetti. Martinson evde sadece köpeğin olduğunu duyunca endişesini dile getirdi.
''Orada en az iki kişi daha yaşıyor.'' dedi Martinson. ''25 yaşlarında bir kız galiba. Onu hiç görmedim ama bir adam vardı. Adı Rolf'tu. Rolf Neumann sanırım. Adını tam olarak hatırlamıyorum.''
''Yalnızca bir köpek vardı.'' diye tekrarladı Wallander. ''O kadar korkaktı ki sesimi yükselttiğimde karnının üzerinde süründü.'' Toplantı odasında buluşmadan önce 9'a kadar beklemeye karar verdiler. Martinson Swedberg'in gelip gelmeyeceğinden emin değildi. Bir gece önce arayıp kötü hissettiğini ve ateşi olduğunu söylemişti.
Wallander odasına gitti. Her zamanki gibi koridorun başından 23 adım ötedeydi. Bazen birdenbire bir şey olmasını diliyordu. Koridorun daha uzun veya daha kısa çıkmasını bekliyordu ama her şey normaldi. Paltosunu asıp koltuğun arkasına yapışan birkaç kılı temizledi. Elini başının üzerinde gezdirdi. Her geçen yıl saçlarını kaybedeceğinden daha çok korkuyordu. Sonra koridorda hızla yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Martin sonda bir kağıt parçası sallıyordu. ''İkinci pilotu belirlemişler'' dedi. ''Az önce Interpol'den geldi.'' Wallander saçlarını düşünmeyi hemen bıraktı. ''Ayrton McKenna'' diye okudu Martinson. ''1945'te Güney Rodezya'da doğmuş. 1964'ten beri Güney Rodezya ordusunda helikopter pilotu. 1960'larda birçok kez madalya kazanmış. Ne için diye sorulabilir. Siyahi Afrikalıları bombaladığı için mi?'' Wallander Afrika'daki eski İngiliz kolonilerinde neler olup bittiğine dair yalnızca çok az şey biliyordu. Güney Rodezya'nın bugünkü adı ne diye sordu, Zambiya mı? Orası Kuzey Rodezya'ydı, Güney Rodezya Zimbabwe oldu. Afrika kıtasını pek bilmiyorum, başka ne diyor? Martinson okumaya devam etti. 1980'den sonra Ayrton McKenna İngiltere'ye taşınmış. 1983 ile 1985 yılları arasında uyuşturucu kaçakçılığından Birmingham'da hapishanedeymiş. 1985'ten 1987'de aniden Hong Kong'da ortaya çıkana kadar hiçbir kayıt yok. Çin'den Hong Kong'a insan kaçakçılığı yaptığından dolayı yargılanıyormuş. Hong Kong'da bir hapishanedeyken iki gardiyanı silahla vurup kaçmış ve o zamandan beri aranıyormuş. Ama kimlik kesin, Espinoza ile birlikte Mosbik hırsızlığında kaza yapan oymuş. Wallander bunun üzerine kafa yordu. Elimizde ne var dedi. Suç geçmişi olan iki pilot, her ikisinin sicilinde de kaçakçılık var. Kayıtlardan düşmüş bir uçaktalar. Birkaç dakikalığına İsveç sınırını yasa dışı bir şekilde geçiyorlar. Uçak düştüğünde muhtemelen dönüyorlardı. Bu bize iki ihtimal verir. Ya gidiyorlardı ya da bir şeyler topluyorlardı. Uçağın indiğine dair herhangi bir belirti olmadığı için uçaktan bir şey atmışlar gibi görünüyor. Uçaktan ne atılır bomba dışında? Uyuşturucu. Wallander başıyla onayladı, sonra masanın üzerine eğildi. Kaza komisyonu çalışmaya başladı mı? İşler çok yavaş ilerliyor ama uçağın vurulduğunu gösteren hiçbir şey yok. Eğer ulaşmak istediğim buysa... Hayır dedi Wallander, sadece iki şeyle ilgileniyorum. Uçağın fazladan yakıt deposu var mıydı? Yani ne kadar uzaktan gelmiş olabilir? Ve bu bir kaza mıydı? Eğer vurulmadıysa kazadan başka bir şey olamaz. Sabotaj olma ihtimali var. Düşük bir ihtimal ama olabilir. Eski bir uçak dedi Martinson. Muhtemelen Vientiane kırsalında dağ eteğine çarpıp sonra tekrar topladıklarını biliyoruz. Başka bir deyişle uçak çok da sağlam değildi. Bu kaza komisyonu gerçekten ne zaman başlayacak? 28'inde yarın uçak Sturup'taki bir hangara nakledildi. Orada olman gerekebilir dedi Wallander. Yedek yakıt deposu meselesi önemli bir konu. İspanya'dan buraya arada yakıt ikmali yapmadan uçabilmenin çok kolay olmadığını düşünüyorum dedi Martinson tereddütle. Ben de buna inanıyorum ama uçağın denizin diğer tarafından gelip gelmediğini bilmek istiyorum. Almanya veya Baltık devletlerinden biri olabilir. Martinson gitti. Wallander bazı notlar aldı. Espinoza adının yanına şimdi tam yazımından emin olmadan McKenna yazdı. Soruşturma ekibi 8.30'da bir araya geldi. Ekipte eksikler vardı. Svedberg'in üşüttüğünü öğrendiler. Neuberg 96 yaşındaki annesini ziyaret etmek için Exio'ya gitmişti. Bu sabah dönecekti ama arabası Exio'nun güneyinde bir yerde bozulmuştu. Rüdberg yorgun ve bitkin görünüyordu. Wallander alkol kokusu aldığını sandı. Muhtemelen Rüdberg tatili yalnız içerek geçirmişti. Sarhoş görünmüyordu, nadiren içerdi ama istikrarlı, sessiz bir içiciydi. Hanson çok fazla yediğinden şikayet etti. Ne Björk ne de Per Okeson geldi. Wallander masanın etrafındaki üç adamı inceledi. Televizyonda pek sık göremezsin bunu diye düşündü.
Orada genç, taze ve hevesli polisler iş başındadır. Martinson muhtemelen bu örneğe uyabilirdi. Onun dışında bu kadro o kadar da şık görünmüyordu.
Dün gece bir bıçaklama olayı yaşandı dedi Hanson. Babalarıyla kavga eden iki kardeş, sarhoş tabii. Kardeşlerden biri ve baba hastanede. Görünüşe göre çeşitli aletlerle birbirlerine saldırmışlar.
Ne tür aletler diye sordu Wallander.
Bir çekiç, bir levye, tornavida belki. En azından babanın bıçak yaraları var.
Zamanımız olduğunda bununla ilgilenmemiz gerekecek dedi Wallander. Şu an tabağımızda 3 cinayet var. Ya da 2, kız kardeşleri bir sayarsak eğer.
Siobhan'ın Holmes'le neden ilgilenmediğini gerçekten anlamıyorum dedi Hanson sinirle.
Çünkü Holmes'ün bizimle ilgisi var diye yanıtladı Wallander aynı sinirle. İkimiz de bu şeyleri kendi başımıza araştırırsak asla bir yere varamayız. Hanson geri adım atmadı. Görünüşe göre bu sabah çok kötü bir ruh halindeydi.
Holmes'ün Eberhardsonlarla bir ilgisi olduğunu biliyor muyuz?
Hayır dedi Wallander ama her şeyin onları aynı kişinin öldürdüğünü gösterdiğini biliyoruz. Bence bu davaları bağlamak ve üstattan koordineli bir soruşturma yürütmemiz için yeterli bir sebep.
Okeson'un bundan haberi var mı?
Evet dedi Wallander. Bu doğru değildi. Per Okeson hiçbir şey dememişti ama Wallander kendisini destekleyeceğini biliyordu.
Wallander Rüdberg'e dönerek tartışmanın bittiğini gösterdi. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir gelişme var mı diye sordu. Malmö'de bir şey olmuş mu? Fiyat değişimi ya da arz artışı gibi.
Aradım dedi Rüdberg ama Noel'de çalışan kimse yoktu.
O halde Holmes'le devam etmemiz gerekecek diye karar verdi Wallander. Ne yazık ki bu soruşturmanın hem uzun hem de zor olacağını düşünüyorum. Daha derine inmemiz gerekiyor. Holmes kimdi? Kimlerle ilişki kurdu? Uyuşturucu ticareti hiyerarşisindeki konumu neydi? Hatta pozisyonu var mıydı? Peki ya kız kardeşler? Çok az şey biliyoruz.
Kesinlikle dedi Rüdberg. Derine inmek genellikle ileri götürür.
Wallander bu sözleri aklının bir köşesine yazmaya karar verdi. Derine inmek genellikle ileri götürür. Toplantıyı Rüdberg'in kulaklarda çınlayan bilgece sözüyle sonlandırdılar. Wallander Annette Bengtson'la konuşmak için seyahat acentesine gitti ama Noel izninde olması onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak meslektaşı Annette'nin hazırladığı zarfı bulup ona verdi.
Onu daha bulamadınız mı diye sordu kardeşleri öldüren kişiyi.
Hayır diye yanıtladı Wallander ama üzerinde çalışıyoruz.
Emniyete dönerken Wallander aniden bu sabah çamaşırhane sırası aldığını hatırladı. Maria Caddesi'ne durdu, eve çıkıp gardırobunda birikmiş tüm kirli çamaşırları topladı. Çamaşır odasına gittiğinde çamaşır makinesinin üzerinde bozuk olduğunu yazan bir not gördü. Wallander o kadar öfkelendi ki tüm çamaşırları arabasına taşıyıp bagaja attı. Emniyette bir çamaşır makinesi vardı. Regemens Caddesi'ne dönerken yüksek hızla yaklaşan bir motosiklet neredeyse ona çarpacaktı. Arabayı yolun kenarına çekti, motoru durdurdu ve gözlerini kapadı. Stresliyim diye düşündü. Bozuk bir makine neredeyse kontrolü kaybetmeme neden oluyorsa hayatımda yanlış giden bir şeyler var demektir. Ne olduğunu biliyordu, yalnızlık. Emma Lundin'le geçirdiği cansız gece saatlerinin artması.
Emniyete gitmek yerine Lödorup'taki babasını ziyaret etmeye karar verdi. Önceden haber vermeksizin gitmek her zaman riskli bir hareketti. Ama şu anda Wallander stüdyodaki yağlı boya kokusunu hissetmek istiyordu. Dün geceki rüya hala onu rahatsız ediyordu. Gri manzaranın içinde ilerlerken içinde bulunduğu durumu değiştirmek için nereden başlaması gerektiğini düşündü. Belki de Martinson haklıydı. Hayatının geri kalanında polis olarak kalıp kalmayacağını ciddi şekilde düşünmeliydi. Bazen Per Okeson kasvetli mahkeme salonları ve sorgu odalarından ibaret olmayan bir yaşamın hayalini kurarken rüya gibi konuşurdu. Araba yoluna dönerken babamda bile bende olmayan bir şey var diye düşündü. Sadık kalmaya karar verdiği hayalleri var. Tek oğluna küçük bir servete mal olsa bile. Arabadan inip stüdyoya doğru yürüdü. Bir kedi yarı açık kapıdan dışarı fırlayıp şüpheyle ona baktı. Wallander onu okşamak için eğildiğinde sessizce uzaklaştı.
Wallander kapıyı çalıp içeri girdi. Babası şövalyesinin önünde eğilmişti.
Buradasın dedi, beklemiyordum.
Mahalledeydim dedi Wallander, rahatsız ediyor muyum? Babası soruyu duymamış gibi yaptı. Bunun yerine Mısır gezisinden bahsetti. Sanki canlı ama şimdiden çok uzak bir anıymış gibi anlatıyordu. Wallander eski bir kızağın üzerine oturup dinledi.
Artık sadece İtalya kaldı diye bitirdi babası. Ondan sonra ölebilirim.
Sanırım o yolculuğu biraz bekleteceğiz dedi Wallander. En azından birkaç ay. Babası resim yaptı. Wallander sessizce oturdu. Ara sıra birkaç kelime ettiler. Sonra daha fazla sessizlik oldu. Wallander rahatladığını fark etti. Düşünceleri dağılmıştı. Yaklaşık yarım saat sonra gitmek için ayağa kalktı. Yıl başında geleceğim dedi.
Gelirken bir şişe konyak getir diye yanıtladı babası.
Wallander neredeyse tamamen terk edilmişlik izlenimi veren emniyete döndü. Şimdi herkesin her zamanki gibi yılbaşı gecesi kutlamaları için telaşla hazırlık yaptığını biliyordu. Wallander odasında oturup Eberhardson kardeşlerin geçen yılki gezilerini gözden geçirdi. Gerçekten ne aradığından emin olmadan bir düzen var mı diye anlamaya çalıştı. Holm hakkında hiçbir şey bilmiyorum diye düşündü. Ya da pilotlar. İspanya'ya yaptıkları gezileri değerlendirebilecek bir sistem. Hiçbir şeyim yok. Holm'ün Anna Eberhardson'la aynı zamanda yaptığı bu tek yolculuk dışında ortak bir nokta yoktu. Bütün kağıtları zarfa geri koyup cinayet soruşturmasıyla ilgili tüm belgeleri sakladığı dosyaya yerleştirdi. Sonra kendine bir şişe konyak alması için hatırlatma nota yazdı. Öğleni geçmişti, acıktığını hissetti. Bir büfeden ayaküstü sosisli yeme alışkanlığını kırmak için hastaneye yürüyüp kafede bir sandviç yedi. Sonra yandaki masaya bırakılmış yırtık bir dergiyi gözden geçirdi. Bir pop yıldızı neredeyse kanserden ölüyordu. Bir oyuncu bir gösteri sırasında bayılmıştı. Zenginlerin partilerinden fotoğraflar, dergiyi bir kenara atıp emniyete doğru yürümeye başladı. Kendini üstad çemberi içinde hantalca dolaşan bir fil gibi hissetti. Yakında bir şeyler olmalı diye düşündü. Bu üç kişiyi kim ve neden infaz etti? Rüdberg danışma alanında oturmuş onu bekliyordu. Wallander yanındaki kanepeye oturdu. Her zamanki gibi Rüdberg konuya girdi.
Eroin Malmö'ye akıyor dedi. Lund, Eslöv, Landskrona, Helsingborg'da da durum aynı. Malmö'den bir meslektaşımla konuştum. Piyasada arz artışı olduğuna dair açık işaretler olduğunu söyledi. Başka bir deyişle uçaktan uyuşturucu atıldı demektir. Bu durumda sadece bir önemli soru kalıyor.
Wallander anlamıştı. Onu oradan kim aldı?
Burada birkaç farklı senaryo ortaya çıkıyor diye devam etti Rüdberg. Uçağın düşeceği gerçeğini kimse hesaba katmadı. Asya'da uzun zaman önce hurdaya çıkarılması gereken bir uçak enkazı. O zaman yerde bir şeyler olmuş olmalı. Ya gece düşen paketi yanlış kişi aldı ya da bu avı takip eden birden fazla avcı vardı.
Wallander başını salladı. O da buraya kadar düşünmüştü.
Bir şeyler ters gitti dedi Rüdberg. Bu da Eberhardson kardeşlerin ve ardından Holm'un öldürülmesine yol açtı. Aynı silahla ve aynı el ya da ellerle.
Ama bu düşünceyi kabul edemiyorum dedi Wallander. Artık Anna ve Emilia'nın sevimli yaşlanımlar olmadığını biliyoruz. Yine de yasa dışı uyuşturucu ticaretine karıştıklarını söylemek çok fazla geliyor.
Aslında ben de öyle düşünüyorum dedi Rüdberg ama artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Açgözlülük pençelerini insanlara geçirdiğinde sınır tanımaz. Belki de tuhafiye dükkanı daha da kötüye gidiyordu. Vergi beyannamelerini incelersek daha net anlayabiliriz. Bir şey olduğunda rakamlardan da anlaşılabilir. Bu noktada artık tuhafiyenin karlılığını umursamaları gerekmiyor. Belki de güneşli bir cennette yaşama hayali kurdular. Çıt çıt ve ipek iplik satarak bunu asla başaramazlardı. Sonra aniden bir şey olur ve ağa yakalanırlar.
Tam tersinden de bakabilirsin dedi Wallander. Bir tuhafiye dükkanındaki iki yaşlı kadından daha iyi bir maska hayal bile edilemez. Onlar masumiyetin kişileşmiş halleriydi.
Rüdberg başıyla onayladı. Paketi almak için o gece orada olan kimdi diye tekrarladı ve bir soru daha. Bütün bunların arkasında kim vardı? Daha doğrusu bunun arkasında kim var?
Hala orta bir nokta arıyoruz dedi Wallander. Piramidin zirvesine.
Rüdberg esnedi ve biraz çabalayarak kanepeden kalktı.
Er ya da geç çözeceğiz dedi.
Duyberg döndü mü diye sordu Wallander.
Martinson'a göre o hala Tingsreed'de.
Wallander odasına gitti. Herkes bir şeylerin olmasını bekliyor gibiydi. Neuberg saat 4'te arayıp arabasının nihayet tamir edildiğini söyledi. Saat 5'te bir toplantıları vardı. Kimsenin masaya getirecek yeni bir şeyi yoktu.
O gece Wallander rüya görmeden derin uyudu. Ertesi gün hava güneşli ve sıcaklık 5 dereceydi. Arabayı evde bırakıp emniyete doğru yürüdü ama yolun yarısındayken fikrini değiştirdi. Martinson'un ona söylediklerini düşündü.
Holm'un evinde 2 kişi daha yaşıyordu.
Henüz 7'yi çeyrek geçiyordu.
Emniyetteki toplantıdan önce orada olup olmadıklarını görmek için zamanı vardı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 414.